Ayrım 60.
Dilipak Türklere bir zaferi çok gördüğü için yuvarlak bir ifadeyle Yunan askerleri geri çekilmek zorunda kaldılar diye yazıyor. İngilizler sözde tarafsızlıklarını 14 Nisan 1921'de ilan etmişlerdir. Yeşke TKS Kronolojisi sayfa 148. Bunun üzerine Yunanlar çaresiz kalıp da mı geri çekildiler? Ne münasebet. Önce Temmuz 1921'de Kütahya-Eskişehir taarruzuna giriştiler. Ağustos 1921'de de Ankara'yı almak için harekete geçtiler. Sakarya Savaşı. Sakarya Savaşı Yunanlıların taarruz gücünü ve cesaretini sona erdirdi. Büyük taarruzda ise duman oldular. Ancak küçük bir kısmı çekilebilmiş, geri kalanlarsa imha ve esir edilmiştir. Bu yüzdendir ki Yunanlar büyük Türk taarruzu sonunda uğradıkları yenilgiyi felaket diye anıyorlar. Dilipak daha sonra bu yuvarlak çekingen ifadeyi bırakıp daha açık konuşacak. İleride göreceğiz. 3. Emperyalistlerin Anadolu'ya yerleşmek niyetiyle işgal etmedikleri ve savaşmadan da gittikleri. F. Başkaya. Milli mücadelenin aynı zamanda İngiliz ve diğer İtilaf devletleri, yani Fransız ve İtalyanlar ile de savaş olduğu sonradan uydurulmuştur. Yanında Almanya gibi güçlü bir devlet başta olmak üzere ittifak devletleri, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan varken yenik düşen bir imparatorluğun bir başına bunların tamamıyla başa çıkması o günün koşullarında mümkün değildi. Dolayısıyla yedi düvelle savaş bir efsanedir. Zaten emperyalistler Anadolu'ya yerleşmek niyetiyle girmediler ve savaşmadan da çekildiler. Çekilirken de Fransızlar Türklere, Yunanlara karşı kullanacakları silahları sattılar. Dipnot. Kambersiz düğün olur mu? Abdurrahman Dilipak da şöyle yazıyor. Yunanlıların işgal için gelmediği açıktı. Cumhuriyete giden yol sayfa 281. Binlerce belge, anı ve araştırma ortada dururken bir Yunanlı bile bunu söylemeye utanır ama bizim alternatif tarih yazıcılarımız gözlerini kırpmadan tarihi allak bullak etmekten çekinmiyorlar. Demek ki Yunanlar uzun ve heyecanlı bir tatil için silahlı turist olarak İzmir'e gelmişlerdi. Neşe içinde Aydın'ı, Manisa'yı, Uşak'ı, Afyon'u, Kütahya'yı, Balıkesir'i, Bursa'yı, Bilecik'i, İzmir'i ziyaret ettiler. Trakya'da kamp kurdular, turistik Eskişehir Polatlı gezisine katıldılar. Sakarya kıyısında piknik yaptılar, Çal Dağı'na tırmandılar, insan avladılar, ateş geceleri düzenlediler, Kan Gölü'nde yüzdüler, gülle attılar, cirit oynadılar, 4 yıl sonra da kendiliklerinden geri döndüler. Öyle mi Mirim? İngilizlerin asıl amacı Anadolu topraklarının bir bölümünü ele geçirmek değil, Doğu sömürgelerinin güvenini sağlamaktı. Paradigmanın iflası sayfa 33. Doğrular. 1. Yunanistan'ın yalnız olmadığını ve yalnız bırakılmadığını, çünkü büyük beklentileri bulunan İngiltere, Fransa ve İtalya'nın savaşı doğrudan ya da dolaylı olarak sürdürdüklerini, bu amaçla Sèvres'de direndiklerini, Lord Curzon'un deyişiyle zaferin meyvelerini toplamak istediklerini 3. bölümdeki ve yukarıdaki bilgiler göstermektedir. İngilizler, Yunanlılar paragrafında bunu kanıtlayan öteki belge ve bilgilere de yer verilecektir. 2. Mütareke yalnız savaşan taraflar arasında yapılır. İstiklal Savaşı bir Türk-Yunan savaşı ve sadece Yunanistan'a karşı kazanılmış bir galibiyet olsaydı, mütarekenin de ikisi arasında yapılması, barış görüşmelerinde de yalnız Yunanistan ile bizim aramızdaki sorunların görüşülmesi gerekirdi. Dipnot. İdris Küçükömer'in de katıldığı ve bu konuların görüşüldüğü 3 açık oturumun metinleri 28 Ekim, 4 Kasım ve 11 Kasım 1973'te Milliyet'te yayımlanmıştı. İstiklal Savaşı'nın Yunanlılara karşı kazanıldığı, anti-emperyalist olmadığı ve benzeri iddialarını Şevket Süreyya Aydemir ve Tarık Zafer Tuna'ya 4 Kasım oturumunda cevaplamışlar. Milliyet'in 50. yıl özel ekinde de İsmet İnönü uzun bir açıklama yapmıştır. Açıklamasının özü şu, İstiklal mücadelesi aslında İngilizlere ve İngiliz tertiplerine karşı yapılmıştır. İngiliz tertiplerinin neler olduklarını belgeleriyle göreceğiz. Oysa Türk-Yunan savaşına ve sorunlarına ilişkin konular Lozan'da görüşülen konuların 20'de biriyle değildir. Dipnot, Lozan'da görüşülen başlıca konular Milletler Cemiyeti, Türkiye'nin sınırları, Boğazlar sorunu, kapitülasyonlar, imtiyazlar, Osmanlı borçları, hazine-i hassa malları, Medine hazinesi, vakıflar, azınlıklar, Musul-Ermeni sorunu ve yurdu, vergi rejimi, ticaret rejimi, gümrük tarifeleri, kabotaj rejimi, yabancılara uygulanacak rejim, yargı rejimi, din ve hayır kurumları, eğitim kurumları, arkeolojik araştırmalar, uyrukluk sorunu, ulaştırma ve haberleşme sorunları, sağlık işleri, sigorta konusu, fikri ve sinai haklar, genel af, patrikhane, işgal altındaki yerlerin boşaltılması, İstanbul, Çanakkale ve Trakya'daki müttefik birlikleri, müttefiklerin işgal giderleri, tamirat sorunu, İngiliz ve Fransız mezarlıkları, adalar sorunu ve rejimi, nüfus ve tutsak değişimi ve benzerleri. Kaynak S. Meray, Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar, Belgeler, 8 kitap, eserin 8. kitabında Lozan Anlaşması'nın tam metni de var. Emperyalistleriyle tam bağımsızlık isteyen Türkiye arasındaki bu çetin hesaplaşmada Yunanistan'ın ne önemi ve ağırlığı olabilirdi ki? Kanal D, Hasan Hüseyin Ceylan'ın 1992'de Almanya'da verdiği Vatan Haini Bunlar adlı konferansın bir bölümünü 15 Kasım 1996 akşamı Band'dan yayımladı. H.H. Ceylan diyor ki, Alman lideri Helmut Kohl Maastricht zirvesi dolayısıyla François Mitterrand ile görüşüyor. En fazla 2 gün kalıyor Paris'te. Haydi 3 gün kaldı, 4 gün kaldı. Benim geri zekalım yani İsmet Paşa 1922 yılında Lozan'da Lord Curzon'da masaya oturuyor. Tam 173 gün kalıyor masada ve otelde. Keşke İsmet Paşa'nın yerinde H.H. Ceylan olsaymış. Yukarıda başlıkları verilen basit konuları ileri zekasıyla şipşak çözüp sonuçlandırabilir, o kadar gereksiz masrafta olmayabilirmiş. Hasan Hüseyin Ceylan neden Dışişleri Bakanı yapılmadığını anlamakta güçlük çekiyorum. Tansu Çiller'i kesinlikle aratmaz, ondan da başarılı olabilirdi. 3. F. Başkaya müttefikler için Anadolu'ya yerleşmek niyetiyle gelmediler de diyor. Öyleyse niye geldiler ve pek çok yeri birden niye işgal ettiler? Ordularını gezmeye mi, hava değişimine mi yollamışlardı? Dipnot, müttefiklerin ilk iki ayda işgal ettikleri bazı yerleri aktarmıştım. 1919 sonunda işgal haritası şu şekli alacaktır. İstanbul, İzmir, Çanakkale, İzmir, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Konya, Samsun, Musul'un tamamıyla Güneydoğu Anadolu'nun güney kesiminde İngilizler. Edirne, İstanbul, Gelibolu, Bursa, Balıkesir, Afyon, Zonguldak, Mersin, Adana, Ulukışlan, Maraş, İskenderun, Kilis ve Urfa'da Fransızlar. İstanbul, Antalya, Fethiye, Muğla, Marmaris, Bodrum, Söke, Kuşadası, Selçuk, Isparta, Akşehir, Afyon ve Konya'da İtalyanlar. İngilizler 41.500, Fransızlar 49.000, İtalyanlar 17.400 kişi. Toplam 107.900 işgal askeri. Ayrıca 50'den fazla savaş gemisi. Türk İstiklal Harbi, Mondros Suriye Cephesi sayfa 71-107, Irak Cephesi 108-159, Boğazlar Kesimi 159-173, İstanbul ve Trakya 173-187, İzmir 188-210, Güneybatı Kesimi 210-221, Doğu Cephesi 221-227. Ayrıca Nutuk 1. cilt 1 no'lu harita. 1921 yılında Fransa'nın Türkiye'nin güneyinde bulundurduğu askeri kuvvetin sayısı 100 bin kişidir. Fransa'nın İngiltere'ye verdiği 17 Kasım 1921 günlü yazılı cevap Bilal Nevşimşir Sakarya'dan İzmir'e sayfa 288. Acaba F. Başkaya savaş öncesi ve içi anlaşmaları, Sağır Anlaşması'nın nüfuz bölgelerini düzenleyen üçlü anlaşmayı yok mu sayıyor? Bunları resmi tarihçiler mi uydurdu? Paylaşma anlaşmaları ile işgaller arasında bağlantıyı nasıl yorumluyor? Hepsi de rastlantı mıydı yoksa? Fransa işgal ettikleri yerleri korumak için niçin kıyasıya savaştı? Bu üç devlet paylaşma anlaşmalarından neden, ne zaman vazgeçtiler? Dipnot, Lozan'dan sonra İngiltere ile Musul için görüşmeler sürüp giderken, İngiliz desteğiyle 1924'te Nasturi ayaklanması başlar. Uğur Mumcu, Kürt İslam ayaklanması sayfa 51-53. Bunu 1925'te Şeyh Said ayaklanması ile Reçkotan, Raman, Sason ayaklanmaları ve 1926'da 1. Ağrı ayaklanması izleyecektir. Adı geçen eser İngiltere ile ilgili sayfalar 65-67, 97-100, 108, 116, 161, 165, 172, dipnot 193 ve 205. Yani İngiltere amacına, duruma ve olayların akışına göre birilerini kullanıyor ve elini doğrudan ateşe sokmuyor. Bu üç devletin İstanbul'u ve Çanakkale'yi sürekli işgal altına tutmasının sebebi neydi? Yoksa İstanbul'un suyu, Çanakkale'nin havası çok mu hoşlarına gitmişti ya da pek mi sevmişlerdi Türkleri de bir türlü ayrılıp gidemiyorlardı? O kadar çok savaş gemisi ne arıyordu İstanbul'da, Çanakkale'de, Karadeniz kıyılarında, Mersin'de, Antalya'da, Marmaris'te? Balık mı avlıyorlardı, batık hazine mi arıyorlardı? Bunca gideri neden göze almışlardı acaba? İngilizlerin asıl amacı Anadolu topraklarının bir bölümünü ele geçirmek değil, Doğu sömürgelerinin güvenliğini sağlamaktı diyor. Diyor ama arkasını getirmiyor. Nasıl sağlayacaktı İngiltere bunu? Yeraltı ve üstü zenginliklerine giden bu kara ve su yollarına geçilmez diye masum trafik işaretleri koyarak mı? Yoksa Güneydoğu Anadolu'nun bir bölümünü nüfuz bölgesi olarak kendine ayırarak, Irak'a el koyarak, İran'ı himayesine altına alarak, İstanbul ve Çanakkale boğazlarını sürekli işgal altına tutarak, Yunanistan'ı İzmir'e karşılık olarak Doğu Akdeniz'de bekçi bırakarak mı? Başkaya Kurtuluş Savaşı hakkında yorum yapmadan önce bu sade gerçekleri hatırlamalı ve bu basit soruların cevabını aramalıydı. 4. Ve bu bilim adamı inanılmaz bir fütursuzlukla savaşmadan da gittiler diyor diyebiliyor. Bir de gerçeği görelim. Dipnot, Kitabının başında ise şöyle diyor: "Entelektüelin misyonu gerçeğin çarpıtılmış biçimiyle savaşmaktır. Entelektüel gerçeği savunan tek kelimeyle gerçeğin ortaya çıkmasından yana tavır koyan kişidir." Paradigmanın İflası sayfa 14. Ya kendine haksızlık ediyor ya da bu tanım yanlış. A. Fransızlar. Çukurova'yı ve çevresini işgal eden Fransız kuvvetleriyle Toroslar'da, Amanos kesiminde, Urfa, Maraş ve Gaziantep'in içinde ve çevresinde, Çukurova'da birçok kanlı savaş yapılmıştır. Dipnot: Kurtuluş Savaşı'nda ilk kurşun 19 Aralık 1918 tarihinde Dört Yol'un Karaköse köyünde atılmış, işgale gelen Fransız birliği 15 kayıp vermiştir. Anadolu'da işgalcilerle mücadele için ilk silahlı teşkilat kuran da Dört Yollu Teğmen Karahasan'dır. C. Erikan, Kurtuluş Savaşı Tarihi sayfa 28. Fransız işgalleri ve savaşlarıyla Türk-Fransız ilişkileri hakkında birkaç kaynak ve anı. A. Türk İstiklal Harbi Mondros 1. cilt sayfa 72-88, 90-100-102-107. Tih Güney Cephesi 4. cilt Atasay Yayınları, Ankara 1966. H. Saral, T. Saral, Vatan Nasıl Kurtarıldı Güney Cephesi. C. Erikan, Komutan Atatürk sayfa 411-416, 526-542, 468-677, 740-742. İ. Özçelik, Milli Mücadelede Güney Cephesi, Urfa, sayfa 80-293. A. Bağdatlıoğlu, Uzunoluk, Maraş, İstanbul 1942. Kurtuluş Savaşı'nda İçel, İstanbul 1971. Yarbay Abadi, Türk Verdünü Gaziantep, çeviren Yüzbaşı Necmettin H. Yetkin, Gaziantep 1959. İ. Öztoprak, Adana ve çevresinde Müdafaa-i Hukuk Çalışmaları, sayfa 117-139. AAMD 22. sayı, Kasım 1991. Z. Kars, Milli Mücadelede Kayseri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1993. B. Bige Yavuz, Türk-Fransız İlişkileri, Fransız Arşiv Belgeleri Açısından 1919-1922. Y. Akyüz, Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu 1919-1922. B.G. Gaulis, Türk Milliyetçiliği, çeviren C. Yazansoy, Rado Yayınları, İstanbul 1981. M. Gönlübol, C. Sar, Türkiye'nin Dış Politikası 1919-1938, sayfa 2-11-19-27-29. S.R. Sonyel, Dış Politika 1. sayfa 195, 2. sayfa 69-132-198. Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali sayfa 387-393, 446-450. D. Wolder, Çanakkale Olayı sayfa 104-197-198. S. Tansel, Mondros'tan Mudanya'ya 3. sayfa 178-216. C. D. Arıkoğlu, Hatıralarım sayfa 72-91, 94-140-162-174, 190-204, 215-219, 260-264. S. Adil, Güney Cephesi Komutanı, Hayat Mücadeleleri, sayfa 323-372. Kılıç Ali, Hatıralarını Anlatıyor, sayfa 37. M. Özdemir, Milli Mücadelede Develi, Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, sayfa 287-298. D. Mustafa Kemal, tam bir anlayış ve ileri görüşlülükle Kilikya'yı işgal eden ve Asya'da fetihlere kalkışan Fransızlara karşı giriştiği amansız mücadelede, onların bayraklarını katlayıp silah ve cephanelerini bırakıp Marsilya'ya doğru yollanmaya mecbur etti. F.B. Di San Marino, Atatürk için diyorlar ki, sayfa 27. Taraflar 10 binden fazla ölü verirler. Türk-Fransız savaşları 2 yıl sürecek ve ancak Sakarya zaferinden sonra yapılan 20 Ekim 1921 Ankara Anlaşması ile sona erecektir. Dipnot: Anlaşmanın tam metni ve ekleri Türkiye Dış Politikası'nda 50 yıl, 1919-1922 sayfa 152. Fransız hükümetinin anlaşmayı değerlendirmesi ve anlaşma yapmasının sebebi için Bilal Neyşimşir, Sakarya'dan İzmir'e sayfa 287-292. Bazı Fransız gazeteleri Urfa, Mardin, Antep, Maraş gibi şehirlerin ve büyük arazilerin kaybedilmesi, pamuk deposu Kilikya'dan yoksun kalınması, su kaynaklarının Türklere bırakılması yüzünden anlaşmaya hücum ederler. H. Saral, T. Saral, sayfa 361. Sevr Anlaşması ile Suriye'ye bırakılmış olan Ceyhan, Osmaniye, Dört Yol, Maraş'ın güneyi, Gaziantep, Urfa, Mardin ve Cizre Türkiye'de kalır. Anlaşmada ve eklerinde Hatay'ın ileride Türkiye'ye katılmasını kolaylaştıracak hükümler de yer alır. Böylece Sevr'in bir parçası yırtılmış oluyordu. Bu olgu İngiltere'yi çileden çıkaracaktır. Türk Dış Politikası'nda 50 yıl, sayfa 163. Bilal Neyşimşir, Sakarya'dan İzmir'e sayfa 280-287. Fransızların güney bölgesinden çekilmeleri 4 Ocak 1922'de tamamlanır. F. Başkaya, bu illerimizin adlarının başında neden gazi, kahraman, şanlı gibi sıfatlar bulunduğunu hiç mi düşünmemiş? Hiç mi kulağına çalınmamış bu kanlı çatışmalar? Anlaşılıyor ki o da BYFV kulübü üyelerinden. Dipnot: Bilgisi yok, fikri varlar kulübü. Güvenilir çevreler bu kulübün çoğunluğunu politikacıların oluşturduğunu söylüyorlar. B. İngilizler. Mütarekeye rağmen işgal ettikleri yerlerdeki Türk askeri birliklerine sert ve tehdit edici davranmakla birlikte İngiliz kamuoyunu ve iç sorunları dikkate alarak yeni bir savaşa yol açmaktan kaçınmaya özen göstermişlerdir. Dipnot D. Walder, Çanakkale Olayı, sayfa 150. Ö. Kürkçüoğlu, Türk-İngiliz İlişkileri, sayfa 48-53. Ama İngilizlerin Türklere, Türklerin İngilizlere karşı hiç silah kullanmadıkları, aralarında hiç çatışma olmadığı ileri sürülemez. Saptayabildiklerimi aktarıyorum. 5 Eylül 1919'da bir İngiliz taburu ile bir Fransız taburu ve iki batarya, dört yolun Gürlevik mevkiinde işgalcilere karşı çıkan Kara Hasan'ın kuvvetini sararlar. Çatışma sonunda oldukça zayiat veren İngiliz ve Fransızlar dört yola çekilirler. Gürlevik çarpışması, Hesaral, sayfa 28. 27 Eylül 1919'da Merzifon'daki İngiliz birliği Samsun'a kendisini izleyen bir Kuvayi Milliye Birliği ile çarpışa çekilir. İsmail Hami Danişment, Osmanlı Tarihi Kronolojisi 4. sayfa 461. 16 Mart 1920 günü sabah 5.45'te İngilizler Şehzade başındaki 10. Tümen Karargahı'na basıp 5 eri şehit eder, 9'unu ağır yaralarlar. Tutanak ve raporlara dayanarak Seyit Ansel Mondros'tan Mudanya'ya, 3. sayfa 41-44. 14 Haziran 1920'de İzmit'in doğusunda Kuvayi İnzibatiye ile çarpışan Türk birliklerine ateş açarlar. Türk birlikleri de karşılık verir ve İngilizleri İzmit'in içine kadar sürerler. İngiliz uçakları da Türk birliklerini bombalar. Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, sayfa 412-413. 21 Haziran 1920'de 150 kişilik bir Türk birliği Çamlıca'daki İngiliz mevkilerine saldırır. Top ve makineli tüfek ateşiyle püskürtülürler. Ö. Kürkçüoğlu, Türk-İngiliz İlişkileri, sayfa 146. 25 Haziran 1920'de Yunan ilerlemesini kolaylaştırmak için Mudanya'ya çıkan İngiliz kuvvetini Türk birliği ateşle karşılar, bazı kayıplar verdirir ve geri çekilir. Akşam İngilizlerin çekilmesi üzerine mevzilerine geri döner. Seyit Ansel, Mondros'tan Mudanya'ya, 3. sayfa 146. Ö. Kürkçüoğlu, Türk-İngiliz İlişkileri, sayfa 146. Dipnot. Amiral de Robeck'in 25 Haziran 1920 günlü ultimatomu, herhangi bir yerdeki İngilizlere ve öteki müttefiklere karşı bir harekata girişildiği veya düşmanca bir eylemde bulunulduğu takdirde Bursa kentini donanmanın ağır silahlarıyla bombardımana tutmakta veya uçaklarla saldırıya geçmekte tereddüt göstermeyeceğim. Ö. Kürkçüoğlu, Türk-İngiliz İlişkileri, sayfa 146. Bursa Vali Vekili Albay Bekir Sami'nin bu ultimatoma verdiği cevap şöyle bitmektedir. Mudanya'yı 24 saat içerisinde terk etmediğiniz takdirde milliyetçilerin direnişi sonunda dökülecek kanın sorumluluğu size ait olacaktır. Adı geçen eser, sayfa 147. 25 Haziran 1920. Küçük bir yerel birlik Karamürsel'e çıkan İngiliz birliğini ateşle karşılar. H.M. Çarıklı, Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri, sayfa 265. R. Apak Gar Cephesi nasıl kuruldu, sayfa 165. 6 Temmuz 1920'de İngilizler Mudanya'yı yeniden işgale girişirler. Türk birliği yine ateşle karşılar. Bunun üzerine İngilizler Türk mevzilerini denizden 3 saat kadar topa tuttuktan sonra Mudanya'yı işgal ederler. 25 Türk askeri şehit olur. A. Sofuoğlu, Kuvayi Milliye döneminde Kuzeybatı Anadolu, sayfa 385. R. Apak, 70'lik bir subayın hatıraları, sayfa 198. Ş. Eğilmez, Milli Mücadele'de Bursa, sayfa 38-46. 6 Temmuz 1920'de Beykoz'a çıkarılan bir Yunan birliği ile Beykoz Kuvayi Milliyesi arasındaki çatışmaya bir İngiliz birliği ile bir İngiliz torpidosu da katılır. A. Sofuoğlu, Kuvayi Milliye döneminde Kuzeybatı Anadolu, sayfa 383. Dipnot. ABD Yüksek Komiseri Amiral Bristol'in raporu. Boğaziçi'nin Asya kıyısında Türk kuvvetleri İngiliz kuvvetlerine saldırdı. Çatışma bütün gün sürdü. İngilizler karadaki kuvvetlerine yardım için sahil ile Beykoz'u gemilerden bombardıman ettirdi. O duru, Amerikan gizli belgeleriyle Türkiye'nin kurtuluş yılları, sayfa 95. 6 Temmuz 1920'de Gemli'ye çıkan İngiliz birliği de buradaki Kuvayi Milliye tarafından ateşle karşılanır. A. Sofuoğlu, adı geçen eser, sayfa 385. 20 Temmuz günü Tekirdağ'a yapılan Yunan çıkarması İngiliz ve Yunan filolarının himayesinde yapılır. Ateş eden tek Türk topunu da İngiliz ve Yunan savaş gemileri ortaklaşa tahrip ederler. Yunan Başkumandanı General Paraskevopoulos'un açıklaması, aktaran Tevfik Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, sayfa 357. 24 Eylül 1920'de Kütahya'da Türk Birliği ile çatışırlar, iki tarafta kayıp verir. Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, sayfa 223. Mustafa Kemal'in ordusu Adana'da İngilizlerle çarpışmakta ve Cezire'deki İngilizleri tehdit etmektedir. 22 Kasım 1920 günü İngiliz Genel Raporu'ndan E. Ulubelen, sayfa 271.
1922 Haziran'dan 1922 Eylül ayı sonuna kadar Musul'da Ankara tarafından görevlendirilen Özdemir Bey komutasındaki Türk-Kürt birlikleri ile İngilizler arasında ciddi çarpışmalar olur. Tih 4. cilt Güney Cephesi sayfa 268. Ayrıca Revandiz müfrezesinin Derbent Zaferi 31-8-1922. Bir tek ölümün, bir el ateşin bile çok anlamı var ama bu çatışmaları Fransızlarla yapılan savaşlara oranla önemli bulmayanlar çıkabilir. Gerçekten Türk-İngiliz çatışmaları savaşa dönüşmemiştir. İngilizlerin başlıca amacı Türklere sevri kabul ettirmekti. Zaten başlangıçta bunun için çatışmaya girmesi, savaş açması gerekli değildi. Dipnot. C. von Clausewitz özet olarak diyor ki, asıl olan politik amaçtır. Savaş ise bir araçtır. Araçlardan biridir. Politika elindeki araçların niteliğine uymak zorundadır. Bunun içinde zaman zaman değişikliklere uğrar ama ön plandaki yerini de korur. Savaş üzerine. Sayfa 63-67. Çünkü kullanabileceği savaş dışı birçok yollar ve yöntemler vardı, onları kullandı. Ankara yönetimi Sevr'e silahla karşı çıkınca, yani savaşmak gerekince, Kuvayi İnzibatiye gibi iç kuvvetleri ve bu işe gönüllü Yunan ordusunu ileri süreceklerdir. İngiliz-Yunan ilişkilerinin arka planını ileride göreceğiz. Ama Yunan ordusu kesin olarak yenilip dağıldıktan sonra İngiltere kolları sıvar, dominyonlardan ve bazı Balkan ülkelerinden yardım ister ve yeni bir savaşı göze alır. Türk ordusunun Çanakkale'ye ve İstanbul'a yaklaşması üzerine İngiltere 15 Eylül-30 Ekim 1922 tarihleri arasında savaş hazırlıklarına girişecek,
Çanakkale'ye takviye kuvvetleri, uçaklar ve savaş gemileri yollayacak,
seferberlik ilan etmek için ön karar alacak, İngiltere Birliği'ne bağlı Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Afrika Birliği'ne, ayrıca Romanya ve Yugoslavya'ya asker göndermeleri için çağrıda bulunacak, Yunan donanmasını bile kullanmayı düşünecek ve General Harrington'a ateş emri verecekti. Dipnot, Çanakkale olayı ile ilgili pek çok belge ve kaynak var. Bazıları David Walder Çanakkale olayı sayfa 215-372, Toynbee Türkiye sayfa 130-131, Emel Smith Anadolu'nun üzerindeki göz sayfa 344-46, Kinross Atatürk sayfa 505-515, Bernard Lewis Modern Türkiye'nin doğuşu sayfa 254, M. Helzik Kemal Atatürk sayfa 210-212, S. I. Aralov Bir Sovyet Diplomatın Türkiye Anıları sayfa 150-153, D.V. Mikuş, Gazi Mustafa Kemal, sayfa 318-324. Tih, 2. cilt 6. kısım 4. kitap, sayfa 27-71. Ö. Kürkçüoğlu, Türk-İngiliz İlişkileri, sayfa 239-247. Bilal Neşimşir, İngiliz Belgelerinde, 4. cilt. 181'den 320'ye kadar olan sayılı belgeler. Bu eserler F. Başkaya'nın kitabını yazmasından çok önce yayımlanmışlardır.